Ayrım 39, sayfa 343. Ama Kleşçov üstelerdi. Şunu da söylemeliyim ki şarkı söylemek horoz dövüşü demek değildir. Bunu biz de biliyoruz. Hem niye üstüme geliyorsun? Üstüne gelmiyorum. Yalnızca sana anlatmaya çalışıyorum. Eğer şarkılar insanları eğlendirmekten başka bir işe yaramıyorsa o zaman şeytan işi demektir. Bu kadar yeter. Biraz daha şarkı söylesen iyi olur. Kleşçov boyun eğerdi. Ben her zaman şarkı söyleyebilirim, hatta uykuda bile. Ve şarkısına başlamadan önce dikkatle boğazını temizlerdi. Yaşamın ufak tefek tüm saçmalıkları, aptalca sözcükler ve düşünceler, meyhaneye özgü tüm kabalıklar ve bayağılıklar bir duman gibi mucizevi bir biçimde uçup giderdi. Bunun yerine aşk ve hüzün dolu, bambaşka bir yaşamın soluğunu, saf ve düşünceli soluğunu herkes duyardı. Bu adamın olağanüstü yeteneğine, insanlar üzerindeki etkileyici gücüne, bu gücü şaşırtıcı bir ustalıkla kullanışına imreniyordum. Bu sarıcı daha yakından tanımak, onunla uzun uzun konuşmak istiyordum ama ona yaklaşmayı göze alamıyordum. Kleşçov sanki hiç kimseyi görmüyormuş gibi herkese donuk gözlerle yabancı yabancı bakardı. Onda hiç de hoşuma gitmeyen, onu sevmemi önleyen itici bir şeyler vardı. Oysa onu şarkı söylemediği zamanlarda da sevmek isterdim. Şapkasını tıpkı bir ihtiyar gibi kafasına sıkıca geçirişi, kırmızı atkısını gösterişli bir havayla boynuna dolayışı sinirime dokunuyordu. Bu atkı için hep aynı şeyi söylerdi. Bunu bana sevgilim ördü, körpe bir kız. Şarkı söylemediği zamanlarda ağırbaşlı bir tavırla oflayıp puflar, donmuş ölü burnunu kaşır, insanların sorularını kısa yanıtlarla geçiştirirdi. Bir gün yanına oturdum, ona bir şey sordum, yüzüme bile bakmadan "Defol şuradan velet" diye karşılık verdi. Bas sesli şarkıcı Mitropolski'yi daha çok seviyordum. Meyhaneye geldiği zaman omuzlarında ağır yük taşıyan bir adam gibi hantal hantal yürüyerek köşesine gelir, ayağıyla iterek sandalyesini yerleştirir, oturduktan sonra dirseklerini masaya dayayarak uzun saçlı başını dizlerine doğru eğerdi. Hiç konuşmaksızın 2-3 kadeh vodka attıktan sonra gürültüyle boğazını temizlerdi. Herkes sıçrayarak ona doğru dönerken çenesini dizlerine dayar, meydan okuyan gözlerle çevresine bakardı. Yeleği andıran kabarık saçları, şişkin güneş yanığı yüzüne büsbütün yabanıl ve dağınık bir hava verirdi. Birdenbire gök gürültüsünü andıran bir sesle sorardı. "Ne bakıyorsunuz öyle? Bir açığımı mı gördünüz bari?" Kimi zaman karşılık verirlerdi. "Bir ifrit gördük." İçkisini sessizce içip, tek laf etmeksizin çizmelerini sürüye sürüye çıkıp gittiği akşamlar olurdu. Ama kimi zaman peygamberlerin konuşmasına öykünmeye çalışarak insanları suçladığını işitirdim. "Ben Tanrı'nın dürüst bir kuluyum ve sizi İsa gibi suçluyorum. Lanet olsun Ariel kentine ki iğrenç şeytanlar, sahtekarlar, şehvetin tiksindirici batağında yuvarlanan bu dünyanın tüm kokuşmuş pislikleri oradadır. Lanet olsun o gemilere ki sefil, alçak insanları denizlerde dünyanın dört bir yanına taşıyorlar. Bu dünyanın döküntülerini, açgözlülerini, ayyaşlarını, yani sizleri, ah lanetliler, sizler saymakla bitmezsiniz. Toprak ana bile sizi kabul etmeyecek." Sesi öyle gümbürtülü çıkardı ki pencere camları zıngırdar, bu da dinleyicilerin çok hoşuna giderdi. Peygamberlerine övgüler düzerlerdi. "Ne kadar da güzel bir ağız dayağı atıyor kıllı köpek." Bütün bunlara karşın onunla arkadaşlık kurmak kolaydı. Ona bir içki ve biraz meze ısmarlamak yeterdi. Tüm istediği bir minik sürahi vodka, bir parçada biberli sığır ciğeriydi. En sevdiği meze ciğerdi. Hangi kitapları okumam gerektiğini sorduğum zaman barut gibi bir sesle karşılık verirdi. "Okuyup da ne yapacaksın?" Ama afallayıp kaldığını görünce yumuşadı. "Tevrat'ı okudun mu?"
"Evet."
"İyi, onu okumaya devam et. Başka hiçbir şey okuma. Dünyanın tüm bilgeliği oradadır. Onu yalnızca aptal koyunlar anlamaz. Yani hiç kimse anlamaz."
"İyi ama sen kimsin? Şarkı söyleyebiliyor musun?"
Bunu beceremediğimi söyledim. "Neden söyleyemiyorsun?"
"Herkes söylemeli. Şarkı söylemek vakit geçirmenin en aptalca yoludur." Yan masadan biri laf attı. Öyleyse sen niye söylüyorsun? Ha, ben tembelim. Ne oldu ki?
Yok bir şey.
Söylediğin bu dangalaççı laf beni hiç de şaşırtmadı doğrusu. Herkes biliyor ki senin kafanda gerçekten de bir şey yok. Asla da olmayacak. Amin.
O herkesle böyle konuşurdu. Buna ben de dahildim. Gerçi ona birkaç içki ısmarladıktan sonra bana daha nazik davranmaya başlamıştı. Bir seferinde şaşkın bir sesle şöyle demişti.
Sana şöyle bir bakıyorum da gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Sen neyin nesisin, kimin necisin? Hay kahrolası hay.
Gleşkova niye öyle davranırdı? Bir türlü anlayamazdım. Şarkılarını açıkça beğenerek, hatta kimi zaman yüzünde sımsıcak bir gülümsemeyle dinler ama onunla asla dostluk kurmaz, kaba ve küçümseyici bir dille söz ederdi.
Dangalağın biri nasıl soluk alacağını biliyor, şarkıyı da iyi yorumluyor. Ama gel gör ki yine de eşek, yine de eşek.
İyi ama neden diye sordum.
Eşek işte.
Onu ayık yakaladığımda konuşmak isterdim ama o zaman da herkese üzgün, uykulu gözlerle bakar ve yalnızca kükrerdi. Birisinin bana anlattığına göre sürekli sarhoş dolaşan bu adam Kazan Akademisi'nde öğrenim görmüştü. Bir psikopos olacakmış ama ben buna inanamamıştım. Her nasılsa bir gün laf kendimden açılmışken konuşma arasında baş psikopos Krisant'ın adını andım. Kafasını sallayarak... Krisant'a, onu tanırım. Benim öğretmenim ve koruyucumdu. Kazan Akademisi'nden anımsıyorum. Panva Beriland'ın haklı olarak dediği gibi Krisant demek altın demektir. Evet, o Krisant gerçekten de altındı.
Panva Berinda kim diye sordum. Mitropolski kestirip attı. Sana ne?
Eve dönünce defterime not düştüm. Ne pahasına olursa olsun... Panva Berinda'yı okumak gerek. Kafamı kurcalayan birçok sorunun yanıtını bu Panva Berinda'da bulacağını sanıyordum. Bu şarkıcı benim ömrümde hiç işitmediğim adları söylemekten ve bana çok yabancı gelen bir takım söz bileşimleri kurmaktan çok hoşlanıyordu. Bu da beni çıldırtıyordu. Derdi ki, yaşam Anisya değildir. Ben sorardım, Anisya kim? Çok yararlı bir kadın karşılığını verirdi. Şaşkınlığım onu çok eğlendirirdi. Söylediği bu tür ufak tefek sözcüklerle birlikte onun akademide öğrenim görmüş olduğu gerçeği daha bir yığın bildiğini düşünmeme yol açardı. Gönülsüzce konuşması, lütfedip konuştuğu zamanlardaysa söylediği şeylerin anlaşılmaması beni çok rahatsız ediyordu. Belki de ben ona doğru soru sormuyordum. Kim bilir, yine de yüreğimde bir şeyler kalıyordu. Peygamber İsa... Söylediklerini temel alarak bulunduğu suçlamalardaki o sarhoşça atılganlık hoşuma gidiyordu.
Ey yeryüzünün korkmuş pislikleri, ey günahkarları şans şöhret içinde yaşatırken iyilere zulmedersiniz. Korkunç gün gelecek ve siz pişman olup tövbe edeceksiniz. Ama çok geç olacak, çok geç.
Bu adamla kısa tanışıklığım garip bir biçimde son buldu. İlkbaharda ordugah yakınlarındaki kırlarda ona rastladım. Bir deve gibi uzun adımlarla başını sallayarak yalnız başına yürüyordu. Yüzü içkiden şişmişti. Boğuk bir sesle sordu.
Yürüyüşe mi çıktın? Benimle gel öyleyse. Yürümeyi severim ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Evet.
Hiç konuşmaksızın biraz yürüdük ve birdenbire bir çukurun dibinde bir adam gördük. Bir omzunu çukurun kenarına dayamıştı, oturur durumdaydı. Paltosu kulaklarına doğru sıyrılıp kalkmıştı. Sanki onu çıkarmaya çalışmış da başaramamıştı. Şarkıcı durdu.
Sarhoş olsa gerek, dedi.
Ama adamın eli altında taze çimenler üzerinde kocaman bir tabanca, tabancanın az ötesinde bir şapka, şapkanın yanında ise yeni açılmış bir vodka şişesi duruyordu. Yeşil yapraklar arasından yarı yarıya otlarla gömülü duran şişenin boynu görünüyordu. Adamın yüzü sanki bir şeyden utanmış gibi paltosunun altına saklanmıştı. Bir dakika kadar orada sessizce oturduk, sonra Mitropolski bacaklarını genişçe ayırarak iyice yerleşti ve...
''Kendine vurmuş.'' dedi.
Ben bu adamın sarhoş olmayıp öldüğünü anlamıştım zaten. Yine de öylesine umulmayacak bir şeydi ki inanmak istemiyordum. Paltosuna gömülü kocaman, pürüzsüz kafasına ve mavileşmiş kulaklarına bakarken acıma ya da korku duymadığımı anımsıyorum. Yalnız böylesine sıcak ve cıvıl cıvıl bir ilkbahar gününde bu adamın intihar edebilmesini aklım almıyordum.
Mitropolski üşümüş gibi avuçlarıyla tıraşsız yanaklarını ovuşturdu ve hırıltılı bir sesle ''Yaşlıca bir adam'' dedi. ''Ya karısı terk etti ya da zimmetine para geçirdi.'' Beni kente polis çağırmaya gönderdi. Kendisi de ayaklarını sallandırarak çukurun kıyısına oturdu. Tir tir titreyerek yıpranmış paltosuna sımsıkı sarındı. Polise adamın birinin kendini vurduğunu söyledikten sonra koşarak döndüğümde Mitropolski vodkayı bitirmişti. Boş şişeyi sallayarak beni selamladı. ''Onu mahveden bu işte.'' diye öfke içinde ince ve acı bir çığlık atarak şişeyi yere fırlattı. Şişe paramparça oldu. Arkamdan koşarak bir polis geldi. Çukura baktı, sersemlemiş bir halde haç çıkarttıktan sonra Mitropolski'ye sordu. ''Ya sen kimsin? Bu seni ilgilendirmez.'' Polis bir an düşündü ve sonra daha nazikçe sordu. ''Anlamıyorum, burada bir ceset yatıyor. Sizse sarhoşsunuz.'' Mitropolski göğsüne pat pat vurarak gururla açıkladı. ''Ben 20 yıldır sarhoşum.'' Vodkayı içtiği için tutuklanacağından emindim. Kentten insanlar koşup geldiler. Sert görünümü bir komiser de droşkiye geldi. Çukura indi, adamın paltosunu kaldırarak yüzüne göz attı. Onu ilk kim gördü? Tropozki, ben, dedi. Gelenlerin sayısı 15'i bulmuştu. Soluk soluğa çukurun çevresinde bir halka oluşturmuşlar, merakla bakıyorlardı. Biri bağırdı, bu bizim sokaktan bir tezgahtar, onu tanıyorum. Mitropolski şapkasını çıkarmış, sendeleyerek komiserin önünde duruyor, bağıra bağıra anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek onunla tartışıyordu. Komiser onu göğsünden itti. Mitropolski kıç üstü yere düştü. O zaman komiser cebinden yavaşça bir ip çıkardı. Şarkıcının her zaman alışkanlıkla yaptığı gibi arkasında kavuşturmuş olduğu ellerini bağladıktan sonra seyircilere kızarak bağırmaya başladı. ''Defolun pis herifler!'' Derken koşa koşa yaşlıca bir polis daha geldi. Gözleri nemli ve kızarıktı. Harcadığı çabadan ağzını açık tutuyordu. Şarkıcının ellerini bağlayan ipin ucundan tutarak ağır ağır kentin yolunu tuttu. Ben de büyük bir üzüntüyle döndüm. Mitropolski'nin o peygamberce sözcükleri belleğimde hala yankılanıyordu. Lanet olsun o Aril kentine ki... Gözümün önünde korkunç bir sahne canlanıyordu. Komiser paltosunun cebinden yavaşça bir ip çıkarıyor, o korkunç peygamberin uysalca arkasında kavuşturmuş olduğu kızıl kıllarla kaplı ellerini alışkın ve becerikli hareketlerle bağlıyordu. Çok geçmeden peygamberin polis gözetimi altında sürgüne gönderildiğini duydum. Çok geçmedi, onun ardından Kleşçov da kayıplara karıştı. İyi bir evlilik yapmış ve yerleştiği yerde bir de saraç dükkanı açmıştı. Sarac'ın şarkılarını patrona öylesine ballandıra ballandıra anlatmıştım ki bir gün madem öyle gidip dinleyelim bakalım dedi. Şimdi küçük bir masada kaşlarını şaşkın şaşkın kaldırmış, gözlerini iri iri açmış karşımda oturuyordu. Yolda benimle dalga geçip durmuştu. Meyhanedeki insanlarla ve yılan kokularla ilk birkaç dakika alay etti Sarac. Şarkı söylemeye başlayınca bıyık altından gülümsedi ve bardağına bira koymaya başladı. Ama ancak yarıya kadar doldurmuştu ki birden durdu ve ''Vay şeytan!'' Elleri titriyordu, şişeyi masaya usulca bıraktı ve dikkatle dinlemeye koyuldu. Kleşçov şarkısını bitirince patron içini çekerek ''Evet arkadaşım!'' dedi. ''Gerçekten de güzel söylüyor kahrolası. Hem öyle güzel ki beni bile havaya soktu.'' Sarac başını geriye atarak gözlerini tavana dikti, yeniden şarkıya başladı. Zengin köyünden uzakta bir genç kız kırlarda yürüyordu. Patron gülümsedi, başını sallayarak mırıldandı. Herif nasıl da söylüyor be. Kleşçov coştukça coşuyor, bir kaval gibi inliyordu. Güzel kız ona diyor ki benim gibi öksüzü kim ne yapsın. Patron kan çanağına dönmüş gözlerini kırpıştırarak çok güzel diye fısıldadı. Ah kahrolası çok güzel. Ona bakıyor ve seviniyordum. Şarkının yürek parçalayıcı acıklı sözcükleri meyhanenin gürültüsünü bastırarak daha güçlü, daha güzel ve daha duygulu yükseliyordum.
Köyümüzde insanlar pek dostça davranmazlar. Benim gibi bir kızı eğlenceye çağırmazlar. Of ben yoksulum, kılıksızım. Yiğit bir delikanlıya yakışmam ben. Hizmetçilik edeyim diye dul biri evlenmek istedi. Kısmetin böylesi eksik olsun.
Patronum kendini tutamayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Oturduğu yerde başını eğmiş, gaga burnunu çekiyor, gözyaşları dizlerine damlıyordu. Üçüncü şarkıdan sonra sesi titreyerek, ''Burada daha fazla duramam.'' dedi. ''Soluk alamıyorum. Şu kokular, eve gidelim.'' Ama sokağa çıkınca, ''Hadi yürü Paşkov.'' dedi. ''Bir otele gidelim de bir şeyler yiyelim. Eve gitmek istemiyorum henüz.'' Pazarlık etmeden bir arabaya bindik. Yol boyunca tek söz etmedi. Otelde köşedeki küçük bir masaya oturdu. Omzunun üstünden sürekli çevreye göz atarak belli belirsiz kızgın bir sesle hemen içini dökmeye başladı. O teki gerçekten allak bullak etti beni. Can evimden vurdu. Şimdi sen okuyan, kafa yoran birisin. Bana anlat bakalım bu şeytani bir yaşam değil mi? 40 yıldır yaşıyorum, karım var, çocuklarım var ama iki çift laf edecek kimsem yok. Zaman zaman birine içimi dökmek için öylesiye bir istek duyuyorum ama kimse kimeyi dökeceksin? Karımla konuşsam beni anlamaz. Hem karım ne yapsın? Onun işi gücü çocuklara bakmak, evle uğraşmak. O beni asla anlayamaz. Biz ayrı kutuplardayız. Dedikleri gibi karın ancak ilk çocuğa kadar arkadaşındır. Sen de görüyorsun işte, benim yaşamımla zerre kadar ilgisi yok. Cansız bir et yığını. Böylece ben de ona boş verdim. Gerçekten bıktım usandım. Sana anlatıyorum işte. Soğuk, acı birayı gövdeye indirdi. Hiçbir şey söylemeden uzun saçlarını düzeltti, sonra devam etti. Genellikle arkadaşım insanlar pislik. Sen adamlarla konuşuyorsun öyle değil mi? Böyle dalavereler her zaman oluyor. Bir sürü aşağılık şeyler, haksızlıklar oluyor. Ben bütün bunları biliyorum. Onların hepsi hırsız. Senin söylediklerini gelip bana yetiştirmediklerini mi sanıyorsun? Her şeyi bir bir anlatıyorlar. Evet, bir otur Laosip, o dolandırıcılar. Onlara benim için söylediğin her şeyi bana anlatıyorlar. Buna ne dersin? Öyle afallamıştım ki hiçbir şey diyemedim. Gülümseyerek, ha bak dedi. İran'a gitmek istemekle haklıydın. Hiç değilse orada ne konuştuklarını anlamazsın. Yabancı bir dil. Oysa kendi ana dilinde iğrenç laflardan başka hiçbir şey işitmezsin.
Osip benim hakkımda mı konuşuyor? Diye sordum.
Elbette ya, ne sanıyorsun? Hem de herkesten daha çok konuşuyor. Tam bir dedikoducu. Kurnaz mı kurnaz? Hayır, Peşkov kuru laf karın doyurmaz. Peki ya doğruluk diyeceksin değil mi? Doğruluğun ne değeri var? Tıpkı sonbaharda çamurun üstüne düşen kar gibi o da erir. Ve çamur daha da cıvıklaşır. İyisi mi sen ağzını sıkı tut.
Birbiri ardından bardak bardak bire içiyor ama pek etkilenmemişe benzemiyordu. Daha çabuk ve daha kızgın konuşmaya başlamıştı.
Bir atasözü sükut altındır der. Arkadaşım çok dertliyim çok. O Saraç şarkısında doğru söylüyordu. Köyümüzde insanlar pek dostça davranmazlar. İnsanlar bu yeryüzünde yetimler.
Çevresine göz gezdirdikten sonra sesini alçalttı. Bir zamanlar kendime gerçek bir arkadaş bulmuştum. Burada bir kadınla tanıştım. Kocası kalpazanlıktan Sibirya'ya sürülmüş bir dulla. Adam sürgüne gönderilmeden önce bir süre kent hapishanesinde yatmış. Kadınla bağlantı kurdum. Tek kapıyı yoktu. Ne yaptığını anlarsın işte. Bir muhabbet tellalı aracı olmuştu. Baktım çok sevimli, çok güzel bir kadın. Hem güzel hem de pek genç. Gerçekten olağanüstü bir şey. Bir iki kez görüştük. Ona dedim ki nasıl olur? Kocam bir kalpazan, sense onun yüzünden onursuz bir yaşam sürüyorsun. Niçin onun arkasından Sibirya'ya gidiyorsun? Yine de kocasının cezasını çektiği sürgün yerine gidecek. Ah evet,
Bana dedi ki, ne olursa olsun onu hala seviyorum. O benim gözümde çok iyi bir erkek. Belki de bu suçu benim yüzümden işlemiştir. Seninle günaha giriyorsam onun için giriyorum. Çünkü ona para gerek. O soylu biridir. Böyle yaşamaya alışmış. Eğer tek başım olsaydım namusumla yaşardım. Sen de iyi bir adamsın. Senden çok hoşlanıyorum. Ama bu konuyu bana bir daha açma. O zaman kendi kendime boşver dedim. Üstümdeki tüm parayı 80 rubleden biraz daha fazlaydı. Çıkarıp verdim ve kusura bakma dedim. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Elimde değil. Ve çekip gittim. İşte böylece son buldum. Yine suskunlaştı. Birdenbire sarhoş olmaya başlamıştı. Oturduğu sandalyede öne doğru kapandı ve mırıldandı. 16 kez görmeye gittim. Bunun ne zor bir durum olduğunu bilemezsin. Belki 6 kez daha kapısına dayandım ama içeri girecek gücü kendimde bulamadım. Ve şimdi o gitti. Temelli gitti.
Ellerini masaya koydu. Parmaklarıyla tıpır tıpır vurarak fısıldadı.
Tanrı onu bana bir daha göstermesin. Ne olur göstermesin. Yoksa bu beni mahveder. Hadi artık eve gidelim, hadi.
Kalktık ve oradan ayrıldık. Patron sendeleyip düşecek gibi oluyor, bir yandan da hırıldıyordu.
İşte yaşam böyle arkadaşım.
Anlattığı bu öykü beni şaşırtmamıştı. Çünkü başından böyle alışılmadık bir olayın geçmesini uzun süredir bekliyordum. Ama yaşam için söyledikleri, özellikle de Osip için söyledikleri beni derinden üzmüştü. Ayrım sonu. Sayfa 352.